yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Günlerden pazartesi, haftanın ilk iş günündeyiz. Dileriz güzel bir hafta sonu tatili geçirmiş, yeni haftaya dinlenmiş, tazelenmiş olarak başlamışsınızdır. Biz de tam da gün ortasında hayatın seslerinde şimdi sesimizi, tüm dünyanın sesini size ulaştırmak üzere. Şimdi mikrofon başında yerlerimizi aldık. Eğer sizler de radyolarınızın başında yerlerinizi aldıysanız TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri siz kıymetli dinleyicilerimiz için işte bugün de başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Canlı yayınımıza, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. 0-90-312-463-34-19 463-34-21 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bir göz atalım bugün programda neler var. Yine yoğun bir gündemle sizlerle birlikteyiz. Lezzet hikayeleri köşemizle başlıyoruz. Amesya çalışan kadın arılar grubu tarafından hazırlanan yerel ürünlerin yer aldığı Amesya Kadın Kooperatifi'nin ürünlerinden pekmez, reçel ve salça yapımı üzerine kooperatif başkanı Medine Alkoç hanımefendi ile telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sonrasında İstanbul'a doğru uzanacağız. Karagöz Derneği'nin düzenlediği 2. İstanbul Karagöz Festivali başladı. 31 Ekim'e kadar devam edecek festival üzerine Karagöz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enis Ergün'le telefon bağlantımız olacak. Ve sonrasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Diaspora Gençlik Akademisi programı üzerine YTB Kültür Programları Koordinatörü Abdülkadir Doğanay'la güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Dedik ya, yoğun ve güzel bir program sizleri bekliyor. Önce ilk müziğimizi dinleyelim, sonrasında da ilk telefon bağlantımızı gerçekleştirelim. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Eden bulur üzülme.
Hey
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Lezzet Hikayeleri köşemizde şimdi değerli konuğumuzla sizleri buluşturacağız. Medine Alkoç Hanımefendi, Amesya Çalışan Kadın Arılar Grubu tarafından hazırlanan yerel ürünlerin yer aldığı Amesya Kadın Kooperatifi'nin ürünlerinden bize bahsedecek. Sayın Alkoç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim, iyi misiniz?
Teşekkür ederim Füsun Hanım, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Ben böyle Lezzet Hikayeleri köşesinde böyle ağzım sulanarak dinliyorum her zaman. Kıymetli dinleyicilerimizi bize aktarıyorlar. Değerli ürünlerini, yapmış oldukları o maharetle ellerinden çıkan ürünleri. Siz kooperatif başkanısınız. Bize bu kooperatif nasıl kuruldu, bugünlere nasıl geldi biraz anlatır mısınız?
Tabii ki. Bizim ilimizde Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği vardır ve bizim eşlerimiz bu birliğe üyeler ve üreticiler. Bu birliğin yapmış olduğu bir eğitim semineri vardı ve o seminerde sigortayla alakalı, kadınların sosyal güvencesiyle alakalı bilgiler verildi. Ve ondan sonra Kadınlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlarını yaptırdılar tabii ki bazı kadınlar, ama buranın belli bir aidatları var ve ödemeleri vardı. Ve kadınlar biz bu aidatları nasıl kazanırız derken bir Amesya şirketi kuruldu ve Amesya şirketinin üzerinden de buraya üretim yapması gereken kadınlar olması gerekiyordu. Ve bu kadınlar bu duyuruyla birlikte bir araya geldiler. Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinin köylerinden 16 köyden 16 bayandı. Ve burada bir kaynaşma süreci oldu. Toplantıları yapıldı her pazartesi. Ve ondan sonra ne üretebiliriz düşünceleriyle birlikte yola çıkarak yöresel ürünler üretmeye karar verildi. Ve biz bunların da ayrıca eğitimlerini aldık. İşte süt, peynir, çökerek nasıl daha hijyenik, nasıl üretilir, işte reçeller, elimizdeki ürünleri nasıl değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki kooperatifçilik eğitimleri, paketleme, pazarlama eğitimleri alındı. Ve 2015 Mayıs ayında biz kooperatifimizi yasal olarak 16 köy kadın olarak kurduk. Yalnız biz bu kooperatifi kurmadan önce 4 yılda sanal bir kooperatif mantığı ile para biriktirdik ve ondan sonra da gönüllü çalışarak kooperatifimizi 16 bayan olarak kurduk.
Sonra da kooperatife, bir daha doğrusu bu gruba bir isim düşündünüz ve harika bir isim buldunuz, öyle değil mi?
Tabii ki. Zaten Amesya'mız vardı ve arı gibi de çalıştığımız için Amesya Arı Kadınlar Kooperatifi'ni adını koyduk.
Çok güzel de bir isim koymuşsunuz. Gerçekten de 2015 yılından bu yana da arı gibi çalışıyorsunuz maşallah. İnternet sitesine de şöyle bir göz attım. Birbirinden lezzetli ürünler var. Ürünlere geçmeden önce bu kadın arılar, bütün ürünleri siz kendiniz mi üretiyorsunuz ya da hani nasıl bir sistemle bu ürünler ortaya çıkıyor?
Şöyle söyleyeyim, zaten hani kendi bölgemize ait meyvelerimiz var, doğal dağlarda yetişen meyvelerimiz vardı. Biz bunlardan marmelatlarımızı yapıyor. Hani daha önce zaten evlerimizde yemek için yaptığımız ürünleri artık pazarlıyoruz. Kuşburnu, alıç gibi, kızılcık gibi, armut, elma gibi ürünlerimiz vardı. Biz bunları marmelata ve pekmeze çevirdik. Reçel grubunda da bahçelerimizde işte vişne varsa daha çoğalttık. Çilek ekimi yaptık, çilek yetiştiriciliği yaptık. Ahududu, böğürtlen, karadut. Yani hem bölgemizde olan ürünlerimizi, yani yetişen ürünlerimizden daha önceki evlerimize yaptığımız veya yetiştirdiğimiz, meyvesini yediğimiz ürünlerimizi değerlendirdik. Olmayan ürünlerimizi de diktik. Çilek mesela bizim bölgemizde yoktu. Biz bunları yetiştirmeye başladık.
Peki mevsim de uygun oldu mu o çileği örneğin yetiştirmeye? Daha doğrusu bulunduğunuz memleketin koşulları ve iklim koşulları uygun oldu mu?
Önce bir dönümle 500 metrekare ile bir deneme yaptık. Baktık lezzet, tat ve üretim uydu. Ondan sonra çoğalttık.
Şu anda yeriniz Amasya'da mı, Merzifon'da mı?
Merzifon'da.
Orada peki bütün hanımlar da yine Merzifon'da mı oluyor, yoksa yine kendi köylerinden hazırlayıp Merzifon'a getirip nasıl sistem?
Evet, bizim köylerimizde 3 köyümüzde üretim atölyesi kurduk ve oralara da kovan 1, kovan 2, kovan 3 diye adlandırdık. Köydeki kadınlar lider bayanlarımızla birlikte toplanıyorlar. Bizim belirlediğimiz ürün reçetelerimize göre üretimi yapıyorlar ve oradan paketlenip Merkeze toplam merkeze geliyor, merkezden de dağılım yapılıyor.
O zaman siz bu 15 hanımdan daha da fazlasınız aslında, değil mi? Hani tabii o liderlerin ki.
15 hanım kooperatifin kurucusu ama 100 kadınız neredeyse çalışan.
Her bir grubun, her bir köyün bir lideri var ve o lider sizin direktiflerinizle yapılacak ürünler hakkında bilgi paylaşıyor ve sonrasında hanımlarımız üretip sonrasında liderler aracılığıyla kooperatif bünyesinde dahil oluyor ve üretime geçiliyor. Doğru mu anlamışım?
Evet, evet, evet, o şekilde. Ve burada da kadınlarımız, şöyle söyleyeyim, kendi köylerindeki yetiştirdiği meyvelerini, önce kendi yetiştirdikleri meyveleri biz değerlendiriyoruz. Hı hı. Yetişmediği yerde o meyveler bize komşu köylerden, kadınlardan temin ediyoruz.
Harikasınız ve hepsi tamamen organik, çünkü hepsini bizzat hanımlarımız kendileri yetiştiriyor bahçelerinde.
Evet, evet.
Eğitimler aldık dediniz. Bu eğitimleri nerelerden aldınız?
Bu eğitimleri de yine Amasya'da Mızıkları Yetiştiricileri Birliği bize karşıladı. DGRV Alman Kooperatifçiliği Türkiye Temsilciliğinden kooperatifçilik, pazarlama, paketleme eğitimlerini aldık. İlçe tarımdan gelen görevlilerle de ve Ankara'dan Ziraat Fakültesi'nden gelen hocalarımızdan da bu ürünleri daha hijyenik koşullarda nasıl üretebiliriz eğitimlerini aldık.
Hı hı. O zaman Almanya'yla da kooperatiflerle bağlantınız var anladığım kadarıyla.
Evet.
Yurt dışına ürünler gönderebiliyor musunuz?
Şu anda göndermiyoruz. Şu anda yurt içi. Çünkü biz ufak bir kooperatif olduğumuz için ancak yani daha yetişemeyiz bile.
Peki dışa açılım ve bu tanınırlığın artması amacıyla ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Çünkü hani bu lezzetli ürünleri istiyoruz ki yurt dışında yaşayan değerli dinleyicilerimiz, değerli vatandaşlarımız da ulaşsın bu lezzetli ürünlere.
İnternet satışımız var, internet sitemiz var ve sosyal medyada sürekli hani ürünlerin nasıl yapıldığına dair küçük küçük videolar çekildi. Hı hı. Onlar yayınlanıyor. Amesi Yazıda diye Instagram adresimiz vardır. Bir de biz bu ürünlerimizi Beta, Tav gibi şirkete gönderiyoruz ve Türkiye'nin Türkiye'deki büyük havalanlarında ürünlerimiz satışa sunuluyor.
Ne kadar güzel. Siz aynı zamanda yine devamını sağlamak için bu sistemin eğitimler panellerde düzenliyor musunuz sizden sonra gelecek gençlerimize?
Evet, panel düzenlemiştik. Farklı panellere de davet edildiğimiz panellere de katıldık.
Hı hı. Hangi konulardaydı bu paneller?
Ya kooperatifçilik, levha pazarlamayla alakalıydı.
Hı hı. Üretimle ilgili başka bu tür etkinlikler ve çalışmalar var mı? Hani üretimi daha nasıl kaliteli hale getirebiliriz, neler yapabiliriz gibi?
Şu anda onları kendi içimizde gıda mühendislerimizle birlikte çalışıyoruz.
Siz kendiniz gıda mühendisleriyle evet. Çalışmalarınızı yürütüyorsunuz ve böylesine lezzetli ürünler ortaya çıkıyor. Sayın Halko, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Hayırlı satışlar dileyelim ve Amesya Çalışan Kadın Arılar grubunu da yürekten kutladığımızı belirtelim.
Biz teşekkür ederiz.
Görüşmek dileğiyle efendim, hoşça kalın.
İyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, lezzet hikayeleri köşemizde kooperatif başkanı Amesya Kadın Kooperatiflerinin ürünlerinden çıkan pekmez, reçel ve salça yapımı üzerine Medine Alkoç hanımefendiyle görüştük. Amesya Çalışan Kadınlar, Kadın Arılar grubu tarafından hazırlanan yerel ürünleri sizlere aktarmaya çalıştık. Şimdi bir müzik aramız var, sonrasında diğer telefon bağlantımızda Hayatın Sesleri devam edecek.
Hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar. bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Karagöz Derneği'nin düzenlediği 2. İstanbul Karagöz Festivali başladı. 31 Ekim'e kadar devam edecek festival ve Karagöz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enis Ergün'le festival üzerine görüşmek istedik. Sayın Ergün, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Festival gerçekten çok güzel, çok kapsamlı. Keşke İstanbul'da olsaydık dedirtecek kadar güzel bir festival. Belli oluyor efendim ama festivale geçmeden önce Karagöz Derneği Yönetim Kurulu Başkanısınız. Biraz bu derneğin kuruluşundan bahsedelim mi? Ne zaman, hangi amaçlarla kuruldunuz, bugüne kadar neler yaptınız?
Karagöz Derneği aslında çok da eski bir oluşum sayılmaz. Daha yeni, birkaç senelik bir oluşum Karagöz Derneği. Hı hı. Hem 2009 yılında Karagöz Sanatımızın UNESCO listesine girmesinden sonra Türkiye genelinde somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları tespit edildi Kültür Bakanlığımız tarafından. Hem somut olmayan kültürel miras taşıyıcı sanatçılarımız, öğretmenlerimiz, şehir ve devlet tiyatrosundan oyuncular, yazarlardan oluşmuş aslında yelpazesi oldukça geniş bir derneği. Amacımız da, tek bir amacımız var açıkçası. Milli kültür seferberliği kapsamında Karagöz cephesinde üzerimize düşen vazifeyi ifa edebilmek. Hı hı. Bu kapsamda da geçen sene İstanbul'da 1. İstanbul Karagöz Festivali'ni gerçekleştirdik dernek olarak. Ardından da Mersin iline gittik. Mersin'de Karagöz Festivali gerçekleştirdik. Her sene İstanbul dışı illerimizi de ekleyerek, aslında siz dediniz ya İstanbul'da olsaydık keşke
ya,
diye.
Evet.
Bizler aslında her ile yakın zamanda gelmeye başlayacağız. Çünkü her ilde çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerin Karagöz izlemesini istiyoruz. Bu kapsamda hareket eden bir derneğiz kısaca söylemek gerekirse.
Biz de gerçekten Karagöz'ü izlemeyi çok seviyoruz. Çocuklar inanılmaz seviyor. Bunu hani yalnızca tabii ki ben söylemiyorum. Bütün Türkiye'deki bütün çocuklara sorsanız hepsi keşke olsa da izlesek derler. Madem evet, her yere gideceğiz dediniz, Ankara'ya yakın bir zamanda gelme ihtimaliniz var mı? Onu soralım.
Aslında burada ilk buradan açıklıyor olacağız.
Harika.
Biz 2019 yılındaki ilk festivalimizi ilk 6 ay içerisinde gerçekleştirildi. Ama takvim aşaması daha belli olmadı. Hı hı. Ama Haziran ayına kadar 2019 yılında Ankara'da Karagöz Festivali'nin ilkini başlatmış olacağız. Aynı zamanda festivalle birlikte bir Karagöz Çalıştayı da yapılacak Ankara'da. Hı hı. Bu çalıştayın da özellikle amacı Karagöz'ün bir yol haritasının çıkartılması gerekiyor. Ve bu yol haritasında her kesimden insana ihtiyacımız var. Hı hı. Televizyon tarafından, kültür ve turizm tarafından tutun da gençlik ve spora kadar. Her alanda insanların fikirlerinin dinleneceği, ve Karagöz'e bir yol haritasının çıkartılacağı bir çalıştaydı. Ankara'da festivalle birlikte gerçekleştirilecek.
Sayın Ergün, çok memnun olduk ama bu yol haritasını biraz daha anlatır mısınız bize? Neyi kastediyoruz tam olarak yol haritası diyerek?
Yani aslında biz bunu biraz Karagöz'ü ve diğer sanat dallarımızda yumuşak diplomasi olarak düşünüyoruz. Hem ülkemizde hem de dünyada bu kadar kadim bir sanat çok fazla ülkeye nasip olmamış bir sanat. Hı hı. Bunun bir örneğini Çin'de görüyoruz, Endonezya'da görüyoruz, bir de Türkiye'de görüyoruz aslında. Bu sanatın çok gerçek anlamda hem sanatsal değeri anlamında hem de içerik anlamında çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda hareket edilecek bir Karagöz'e örnek veriyorum. Van'daki bir çocuğun da Karagöz izleyebilmesi için, üniversitede de çalışmalar yapılabilmesi için gençlikle neler yapılabilir, Karagöz yurt dışında nasıl tanıtılabilir noktalarında bir yol haritasının çıkartılması gerekiyor. Bu alanda da uzman insanların bir araya getirilip bir istişare kurullarının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Karagöz Çalıştay'ın asıl hedefi bu olacak. Karagöz'e bu anlamda bir yol haritası çizebilmek.
Ve bu Çalıştay Ankara'da gerçekleştirilecek.
Evet. Karagöz Festivali ile birlikte Çalıştay'ı da aynı şekilde aynı eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz.
Çok güzel. Bir de Milli Kültür Seferberliği'nden bahsettiniz. Biraz da ona değinelim mi?
Aslında kuruluş amaçlarımızda tek bir kelimeyle, yani bir cümleyle anlatmak isteseniz deseniz Milli Kültür Seferberliği deriz. Bunun sebebi de şudur. Bir bilgisayar mühendisini ele aldığımızda o kendi cephesinde, kendi ülkesi için ve dünyada insanlık için bir çalışma yürütür. Biz de Karagöz'ü bir cephe olarak görüyoruz ve çok kadim bir cephe. Dünyada çok az kültüre nasip olacak bir cephe. Bu cephede üzerimize düşen vazifeyi yerine getirebilmek için hareket ediyoruz. Bu da Milli Kültür Seferberliği. Cumhurbaşkanımız ilan etmişti, bilirsiniz. Cumhurbaşkanımızın ilan etmiş olduğu şekilde biz de bu cephede üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için Karagöz Festivallerini gerçekleştiriyoruz.
Evet, bu seferberliği siz Karagöz dalındaki yolunu haritasını çizip yürüteceksiniz. Farklı alanlarda da farklı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Gerçekten tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz efendim bu çalışmanızı.
Teşekkür ederim.
İkincisini gerçekleştirdik dediniz ama benim bildiğim kadarıyla Karagöz tarihinin en büyük festivallerinden biri olduğu ifade ediliyor. Biraz neden en büyük, bunu en büyük yapan nedir bu festivali, biraz anlatır mısınız?
Elbette. Biz geçen sene bir haftalık bir festivalle başlamıştık İstanbul'da. Bu bir haftalık festivalde de toplamda 20 bin çocuğun Karagöz'e ulaşmasını sağlamıştık. Ki bu çok güzel bir rakamdı bizim için başlangıç anlamında. Ardından bu senede aslında biz yaklaşık 2 haftalık normal bir standartlarda bir festival yapmak üzere yola çıktık. Ancak Karagöz anlamında paydaşlarımız o kadar çok talepte bulundular ki ve bizim İstanbul'un sadece bir merkezinde olmamak gibi bir hedefimizin olduğunu da bilerek dediler ki daha fazla gösteri yapalım, daha fazla çocuğa ve gence ulaşabilelim. Bu anlamda Karagöz Festivali aslında bir aya sıkıştırılmış bir festival diyebiliriz. Aslında biraz normal takvimimizi açsak 2-3 aylık sürecek bir festival. Çünkü yaklaşık 150'ye yakın etkinlik gerçekleşiyor festivalde. Ve tek bir kesime değil sadece, hem çocuğa hitap eden gösterilerimiz var, hem gençlere hitap eden gösterimiz var, hem de sadece yetişkinlerin izleyebileceği gösteriler gerçekleşiyor. Atölyeler gerçekleşiyor, söyleşiler var, sergiler var ve 50 binin üzerinde bir kayıtlı seyircimiz var şu anda.
50 bin, neredeyse İstanbul kadar seyirciniz var.
Yani İstanbul'da çocuklarımızın büyük bir bölümüne ulaşıyor olacağız. Gerçekten hani bu rakam söylemesi kolay ama ulaşması tabii zor ki bir hedefti. 31 Ekim'e geldiğimiz zaman 50 binin üzerinde çocuğumuz Karagöz izlemiş olacak. Ancak takdir edersiniz İstanbul gerçekten çok büyük bir şehir ve 39 ilçemiz var. 39 ilçemizin tamamına da ulaşabilmek adına çat kapı Karagöz etkinlikleri oluşturduk. Bu etkinlikler de şu şekilde olacak. Özellikle dezavantajlı olsun, köy okullarımız olsun. Bu okullara çat kapı gideceğiz çocuklardan habersiz bir şekilde. Ve ardından sınıflara girip tüm çocuklara Karagöz dağıtımları gerçekleştirilecek. Ve toplamda 31 Ekim günü açıklayacağız Cumhur basınımıza da 100 bin çocuğumuzun Karagöz tasvirinin olmasını sağlayacağız.
Ne kadar güzel. Bu çat kapı etkinlikleri de eminim onlara çok güzel bir sürpriz olacaktır. Peki öğretmenler ve okul müdürleri hani bu çat kapı etkinliğine dahil olmak için ne yapabilirler?
Şimdi biz tabii ki kendimiz bir plan yapıyoruz ama bizim aynı zamanda Karagöz Festivalimizin sosyal medya hesapları var. Hı hı. Mesela evvelsi gün bir tane vatandaşımız oradan yazmış, benim kızım da Karagöz'ü görmek istiyor. Mesela oradan bir etkileşimimiz oldu ve haberleşeceğiz ve kızının okuluna da götüreceğiz Karagöz'ü ve orada da dağıtım gerçekleştireceğiz. Yani İstanbul genelindeki velilere rica ediyoruz, öğretmenlerimize, müdürlerimize de rica ediyoruz. Kendi okullarına da gelmemizi istiyorlarsa biz bu 100 bin hedefini daha da öteye taşıyabiliriz. Ve bu etkinliklerimizin tamamını ücretsiz gerçekleştiriyoruz biz İstanbul genelinde. Hiçbir seyircimizden veya kimseden bir ücret talep edilmiyor. Hı hı. Bizi sadece ulaşmaları sosyal medya hesaplarımızdan veya iletişim numaralarımızdan ulaştıkları takdirde bir Karagöz onların kapısını çalacaktır diyoruz.
Ne mutlu onlara. Bu arada arkadan ıslık sesi geliyor. Acaba hani bir kuş mudur bu, yoksa Karagöz etkinliğinden bir ses midir, onu merak ettim.
Evet, o da bizim derneğimizin papağanı. O da Karagöz'le iç içe bir şekilde yaşayan bir papağanımız.
Şu anda o da bizimle konuşuyor. Ben onu fark ettim. O yüzden hemen size sormak istedim. O da çünkü sanıyorum bu Karagöz etkinliğinden çok büyük keyif alıyor. Keyif almayan birini düşünemiyorum. Dediniz ya, farklı farklı gösteriler yapıyoruz farklı yaş gruplarına diye. O neler var? Hani çocuklara bizim o bildiğimiz perde oyunu olan Karagöz gösterileri var ama büyükler için nasıl bir fark oluşturuluyor sizin tarafınızda?
Aslında Karagöz eski yüzyıllara baktığımız zaman çocuklardan daha fazla yetişkinlere yönelik olarak oynatılmış bir oyun. Ama son zamanlarda tabii ki bu çocuk algısı daha fazla oluşmuş Karagöz sanatında. Bu algıyı biraz daha kırmak istiyoruz. Hı hı. Aslında Karagöz içerik olarak her kesime hitap edebilecek bir içeriğe sahip bir sanatımız. O anlamda yetişkinlere yönelik hem gösteriler gerçekleştiriyor sanatçılarımız, onlara hitap edecek hikayeler, hem de onlara yönelik Karagöz atölyeleri gerçekleştiriyoruz. Yani özellikle gençlerimize yönelik kendi karagözlerini deriden yapıyorlar. Bir farkındalık çalışması oluyor. Hem de bir karagöz sanatçısıyla belli bir süre vakit geçirip ona direkt sorularını sorabilme şansını elde ediyorlar. Hı hı. Bu şekilde atölye çalışmalarımız var yetişkinlere yönelik. Ve tabii ki söyleşilerimiz. Hem üniversite söyleşilerimiz olacak, hem de şu anda liselerde başlamış söyleşilerimiz var. Halka açık gerçekleştirilen söyleşilerimiz var. Bir de bu senenin en önemli noktalarından biri, bir Karagöz sergisi gerçekleştirildi ve Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait bir koleksiyonun görselleri sergileniyor bu tasvir sergisinde. Hı hı. Yani şu ana kadar bu sergi çok kısıtlı birkaç parça olarak sergiye çıkmış parçalardı. Şu anda İstanbul halkı tamamını Eyüp'te görebilir noktadalar, hı hı, sergimizde.
Eyüp'te belediyede mi görebilecekler?
Evet, Eyüp Sultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde, hı hı, Milli Kültür Karagöz sergimiz açıldı. Her gün de orada gösterilerimiz de eş zamanlı devam ediyor. Burada 18. yüzyıldan itibaren Karagöz'ün tarihini sergimizde gezebilirler. Hem 18. yüzyıldan hem günümüzden sanatçılarımıza ait tasvirlerin tamamı, görselleri orada halkımıza sunulmuş bir durumda.
Peki 31 Ekim'e kadar bütün gösteriler Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde mi, belediyesinin kültür merkezinde mi olacak, yoksa bu dediğiniz 39 ilçedeki farklı farklı kültür merkezlerinde de gösteriler yapılacak mı?
Tabii ki biz, yani Eyüp'te bir merkez noktamız bizim. Eyüp'te ayın 12'sine kadar gösterilerimiz devam ediyor ama biz bir yere sıkışmış bir festival olmak istemediğimiz için yaklaşık 15 farklı ilçede 50'ye yakın lokasyonda gösteriler, atölyeler, söyleşiler devam ediyor olacak. Hı hı. Diğer ilçelerimizde de, 39 ilçemizin tamamında da çat kapı karagöz etkinliklerimizle birlikte hediye karagözlerimizi dağıtmaya
okullara
devam edeceğiz.
Okullara dağıtacaksınız. Evet. Son olarak şunu da sorayım Sayın Ergün. Şimdi çocuklar ya da büyükler, hani karagöz oynatmaya gerçekten hevesli olduğunu düşündüğünüz çocuklarımız ya da gençlerimiz, onlar bu konuda eğitim almak isteseler, bu konu nasıl bir eğitimi, nereden, ne şekilde alabilirler?
Şimdi karagöz tabii ki hem UNESCO kriterlerimizde hem de bugüne kadar yüzyıllar boyunca ulaşmış, yani oturmuş bir sistemde usta çırak ilişkisiyle öğrenilebilen bir sanat. Hı hı. Yani burada muhakkak bir ustanın yanında bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Yani uzaktan öğrenmek çok zor olan, yani her sanat dalında olduğu, hı hı, gibi bu sanat dalında da bu geçerli. Ama günümüzde karagöz sanatçıları tabii ki artık kendisini daha fazla yetiştirme noktasına geldiler. Konservatuar mezunu veya edebiyat, tarih bölümleri mezunu karagözcüler artık karagöz sanatını icra ediyorlar. Onun için benim gençlere ve çocuklara tavsiyem şudur ki özellikle kendilerini üniversite eğitimlerini de tamamlama noktasında hareket etsinler. Mesela ben şu anda tarih bölümüne de devam ediyorum. Çünkü Karagöz'ün tarihiyle ilgili çalışmalar yapmak istediğim için. Hı hı. Yani konservatuar bölümü öğrencisi olduğunuz zaman oradan mezun olan bir gencimizin oyunculuk anlamında, dramaturji anlamında çok iyi bir donanıma sahip olduğu için çok daha iyi Karagöz oyunları çıkartabileceğini düşünüyoruz.
Tabii mutlaka, çok haklısınız.
Onun için hem üniversiteyi bir taraftan eğitimlerini tamamlayıp bir taraftan da ustalarımızın her birinin kapısı açıktır tüm gençlere. Hı hı. Her birinin kapısını çalabilirler. Onları istediklerini sorabilirler. Onların yanında bu eğitimden geçebilirler. Ustalarımızın tamamı kendilerine yardımcı olacaktır. Ve Karagöz'e ihtiyacımız var.
Evet, bizim de çok ihtiyacımız var izlemeye, daha çok gösteriye. Programa nasıl ulaşabilirler? Son olarak onu da sorayım, sonra uğurlayalım sizi.
Tüm sosyal medya hesaplarımızda Karagöz Festivali olarak sayfalarımıza ulaşabilirler. Aynı zamanda karagözfestivali.com adresine girdikleri zaman direkt etkinlik takvimini sayfada göreceklerdir. Oradan istedikleri programa katılabilirler.
Peki Sayın Ergün, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, bu harika festival hakkında hem bize hem dinleyicilerimizi buluşturduğunuz için. Kolaylıklar diliyoruz size çalışmalarınızda ve etkinliklerinizde.
Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Karagöz Derneği'nin düzenlediği 2. İstanbul Karagöz Festivali ile ilgili olarak Karagöz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enis Ergün'le telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Şimdi bir müzik aramız var. Sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Acımız büyük, unutamam. Seni kaybettik. Gidiyorsun yanında bir tek, yüreğin eksik. Acımız büyük, unutamam. Seni kaybettik. Gidiyorsun yanında bir tek, yüreğin eksik. Karalar giyip yas tutmamı isteme benden. Hep böyle kandırdın inanmamı, bekleme benden. Senin bana küs olduğunda bile koşarak geldiğini, bir tek ben değil bir tek sen değil alem. Sen değil, bir tek ben değil, alem biliyor, alem biliyor. Sen değil alem biliyor. yalan söyleyemem senden sorum o. Bir tek sen değil, bir tek ben değil, alem biliyor, alem biliyor. Senin bana küs olduğunda bile koşarak geldiğini. Bir tek ben değil, bir tek sen değil, alem biliyor. Kuralların var, yalan söyleyemem senden sordum.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kültür Programları Koordinatörü Abdülkadir Doğanay Beyefendi'yi stüdyomuza aldık. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Yeniden birlikteyiz.
Evet,
teşekkür ederiz.
Bu ikinci programımız Sayın Doğanay'la. Tam siz müziğimizi dinlerken biz de şu konuyu konuşuyorduk. Geçtiğimiz haftada bu programlara dahil olan genç arkadaşlarımızla harika bir program gerçekleştirdik. Çok mutlu ayrılmışlar. Gerçekten her biri o kadar gözlerinin içi parlıyordu ki gerçekten hani Türkiye'de olmak, bu stajlara dahil evet. olmak onları çok mutlu etmiş.
Evet, biz de geçen hafta son haftalarıydı, dördüncü haftalarıydı. Perşembe günü bir yemeğimiz vardı. Perşembe günkü yemeğimizde bir araya geldik. Sonra da cuma günü kapanış programımız vardı. Şimdi dört hafta süresince buradaydılar. Dedik hep siz dinliyorsunuz. Son gün sizler sunum yapacaksınız. Tek tek arkadaşlarımıza sunumlar yaptırdık.
Öyle
Türkiye'deki
mi?
Tecrübeleri kurumlarda yaptıkları işlerle alakalı olarak onlardan raporlar alıyoruz. Hı hı. Artı sunumlarını dinlemek istedik. Çok güzel, çok duygusal anlar yaşadık. Yani dört hafta az bir süre değil tabii. Hı hı. Dört hafta boyunca Türkiye'de güzel tecrübeler yaşadılar ve bunları bizlere aktardılar. Hı hı. Çok memnun kaldık. Çok duygusal atmosfer oldu. Gençler bizi bırakmadılar.
Bırakmak istemiyorlar. Zaten biz programda hani olsa herhalde bir saat daha birlikte onlarla kesinlikle, program yapardık.
Kesinlikle. Yani çok konuşmaya açıklar. Kendilerini ifade etmeye çok
Türkçeyi
açıklar.
Türkçeyi çok özlemişler.
Evet, çok özlemişler. Yani onların heyecanlarını gözlerinden okuyabiliyorsunuz zaten. Hı hı. Yani siz onlara bir dokunduğunuz zaman onlar her şeylerini sizlere aktarmaya evet. o kadar meyilli ki dinlenilmeye ihtiyaçları var gençlerimizin. Malumunuz arkadaşlar da bahsetmiştir. Yani orada hakim kültürün altında yaşıyorlar. Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da. Kendilerini yeri geliyor yeterince ifade edemiyorlar. Yeri geliyor söyledikleri bile bir kifayet etmiyor karşılarındakilere. Ama bizler burada onların işte kendi ana vatanlarında aslında değerli olduklarını, bu ülkenin öz çocukları olduklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olarak kendilerinin arkalarında gerektiği yanlarında, önlerinde, her daim yanlarında olduğunu hissiyatını yaşatıyoruz kendilerine. Ve çok olumlu dönüşler aldık. Daha önce programlarımıza katılan, yıllar önce katılan arkadaşlarımız var. Yani çok mutlular. İnşallah bu programlar devam edecek. 2019 senesinde de 2020'de de inşallah. Ve bu programlarımıza katılan gençlerimiz de biz inşallah bundan sonraki 20-30 yıl, 50 yıl sonraki Türk diasporasının temellerini inşa edeceğiz. Hı hı. Yani bugün baktığımız zaman artık 50'li seneleri geride bırakıyoruz. Avustralya'da Türk göçünün 50. yılı bu yıl. Onun etkinlikleri düzenlenecek. Almanya'da artık 50'li yılları geride bıraktık. 60'lı yıllara doğru gidiyoruz. Hı hı. Bir eğer 50 yıldan daha söz edeceksek işte bu gençlerimizin varlığıyla biz söz Tabii. edeceğiz yurt dışındaki Türklerden. Yoksa belki 4. 5. nesilde Amerika'da böyle olmuş biliyorsunuz. Alman nüfusu Amerika'ya gitmiş ve 5. nesilden sonra artık Almanca'nın konuşulması ortadan kalkmış. Hı. Ve tamamen bir entegrasyon sürecine dahil olmuşlar. Biz bunların yaşanmaması için Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerde kendi kimlikleriyle, kültürleriyle, dilleriyle, dinleriyle var olabilmeleri için 50 yıl sonra, 100 yıl sonra var olabilmesi için bu çalışmaların şu anda itibaren yapılması gerektiği fikrinden hareketle bu gençlerimizi bu programları düzenliyoruz. İnşallah hayırlara vesile oluyor. olacaktır diye ümit ediyoruz.
Mutlaka, ondan hiç şüphemiz yok. O kadar gözlerin içi parlıyordu arkadaşlarımızın. Söyledikleri bir söz beni gerçekten çok derinden yaraladı. Dediler ki hani en çok ne etkiledi sizi burada olmak? Herkesin Türkçe konuşuyor olması bile dünyaya değer bizim için dediler. Gerçekten evet. Hani hem etkileyici evet. hem de biraz olsun duygulandırıcı bir cümleydi
evet,
aslında.
Evet, kesinlikle Türkçe'ye susamışlar gençlerimiz. Şöyle bir durum da oluyor. Yani ilk başta çekinebiliyorlar. İlk hafta geldi bazı arkadaşlarımız. Yani Türkçe konuşmakta çekiniyorlar. Bazı kelimeleri seçerek kullanmaya dikkat ediyorlar. Acaba yanlış mı konuştuk? Doğru mu konuştuk diye böyle bir tedirginlikleri oluyor ilk hafta. Ama dördüncü haftaya geldiğimizde artık o tedirginlikler ortadan kalkmış. Ve rahat rahat konuşuyorlar. Sizinle iletişime geçiyorlar. Yani biz evet buyuz. Evet biz Fransa'da yaşayan Türk çocuğuyuz. Almanya'da yaşayan Türk çocuğuyuz. Ve Türkçeyi bu şekilde kullanıyoruz. Yani o diyalekt her zaman olabilir. Yani
tabii,
bizim
ama gayet de güzel konuşuyorlardı.
Güzel konuşuyorlar. Yani şimdi Türkiye'mizde de yani farklı yerlerde farklı diyalektler,
yöresel
ağızlar olabiliyor. Tabii. Onlar bu ülkenin zenginliği. Artık bu Almanya'da yaşayan bir Türk çocuğu da, Fransa'da yaşayan bir Türk çocuğu da Türkiye'nin bir zenginliğidir. Biz onların öyle konuşmalarıyla kabul ediyoruz ve onları çok seviyoruz.
Evet. Bugün de Diaspora Gençlik Akademisi programından biraz bahsedeceğiz. Bu nasıl bir program? Bu da yine gençlerimizi cezbeden
evet.
programlardan biri gibi
evet.
görünüyor.
Evet Sezin Hanım, bu programa da yoğun başvuru aldığımız bir program. Diaspora Gençlik Akademisi programımız. Programlarımız arasında akademik seviyesi en yüksek program olarak nitelendirebiliriz. Tabii her programımızda bizim böyle akademik programlarımız, eğitimlerimiz, seminerlerimiz, kültürel gezilerimiz yer alıyor. Fakat bu programımız spesifik olarak yurt dışında yaşayan üniversite öğrencisi veya yeni mezun olmuş arkadaşlarımıza yönelik 2 haftalık bir program. Ve ağırlıklı olarak çeşitli eğitim seminerlerinden, bu yılki programda mesela o 18 seminerimiz vardı. Türkiye'nin alanında yetkin akademisyenlerinden, siyasetçilerinden eğitimlerden oluşan bir program.
Konuları ne bu seminerlerin genel olarak?
Konuları kısaca zikredeyim isterseniz. Mesela Sayın İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu, bizim katılımcımız, birçok programımıza katılıyor. Diaspora bilinci ve stratejisi konulu seminer gerçekleştirdi. Bilkent Üniversitesi'nden Sayın Doçent Doktor Akif Kireççi hocamız vardı. Tarih şuuru, Türkiye tarihi, Türkiye ve dünya konusunda farklı bir hocamızın semineri vardı. Osmanlı tarihi ve medeniyeti, diasporada kimlik ve aidiyet, Türk dış politikası, büyük güçler ve Orta Doğu, insan hakları, ayrımcılık, sivil toplum, etkili konuşma ve topluluğa hitabet, şiirimizden hayat dersleri. Sayın Hayati İnanç hocamız geldi. Divan edebiyatı, divan şiiri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi gençlerimizle. Dilimiz ufkumuz, Hayati Develi hocamız geldi. Kendisi de bu alanda en yetkin kişilerden birisidir. Müzakere ve arabuluculuk teknikleri. Bunun dışında psikolojik eğitimler de veriyoruz. Kişisel gelişime yönelik eğitimler de biz sağlıyoruz. Sayın Profesör Doktor Kemal Sayar hocamız geldi. Yavaşlama sanatı. Malumunuz öyle bir kitabı, öyle bir kitabı da var. Yavaşlamakla alakalı. Bu günümüzün hızlı
yaşamına,
temposunu yavaşlatmaya yönelik. İslam ve bilim. Doçent Doktor Sinan Canan hocamız birlikteydi bizimle. Medya, sosyal medya ve nefret söylemi. Aile içi iletişim ve etkileşim. Avrupa'da aşırı sağ söylemler. Avrupa'da İslamofobi. Bunlar bizim eğitim seminerlerimizin başlıklarıydı. Alanlarında yetkin hocalarımız bu eğitimleri kendilerine verdiler. Ve tabii sadece seminerler değil. Biz bu seminerleri çeşitli gezilerle süslüyoruz. Programımız mesela bu hafta, bu yıl 2 haftalık bir programdı. Bir haftası Ankara'daydı. Bir haftası İstanbul'daydı.
Ankara'da herhalde seminerler.
Ankara'da seminer, iki yerde de seminerler vardı. Bir haftalık programımızı biz burada tamamladık. Ankara'da tabii Ankara şehir gezilerimiz oluyor. Ankara'da çeşitli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyorlar. Anayasa Mahkemesi'ni ziyaret ediyorlar. Böyle kurum ziyaretlerimiz de oluyor bizim. Seminerlerini aldılar. Hafta sonu Bursa'ya hareket ettiler. Bursa'da şehir gezisini gerçekleştirdiler. Tabii Osmanlı başkenti. işte kendi tarihlerini, kültürlerini, Osmanlı medeniyetini yerinde gördüler. Bir gün boyunca Bursa'yı gezdiler. Bursa'dan İstanbul'a geçtiler. İstanbul'daki program da yine eğitimlerle devam etti. İstanbul'da mesela Baykar Makina'yı ziyaret ettiler arkadaşlarımız. Sayın Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin insansız hava hava araçları konusunda geliştirdiği teknolojileri yerinde görme şansını elde ettiler. İHA'lar, SİHA'lar. Sayın Selçuk Bayraktar kendilerine bir sunum gerçekleştirdi. Yani sadece böyle bir eğitim programı değil, dop dolu.
Evet.
Gerçekten farklı atölyelere dahil oldular. Ebru Sanatı gibi atölyeleri de yerinde görme şansı elde ettiler. Yani böyle dolu dolu bir program oldu. Bir haftası Ankara'da, bir haftası İstanbul'da geçti. Yani burada biz şöyle, bu programa katılan arkadaşlarımızın bulundukları ülkelerde önder kişiler olmalarını, sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürütmelerini ve bu toplumun geleceğini inşa etmelerini amacıyla biz bu programları oluşturuyoruz. Ve seçerken de arkadaşlarımız zaten sivil toplum kuruluşlarında bir çalışmaları varsa bunlara öncelik vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi yoğun bir başvuru alıyoruz dedik tabii. Bu program sonucunda gelen başvuruları biz bölümlerine göre tasnif ediyoruz. Ülkelerine göre tasnif ediyoruz ve daha da önemlisi sivil toplum kuruluşlarında yapmış oldukları çalışmalara göre arkadaşlarımızı seçiyoruz. Hı hı. Eğer bir sivil toplum kuruluşunda Almanya'da, Fransa'da bir çalışması varsa biz özellikle bu arkadaşlarımızı programlara davet ediyoruz ki bu eğitimleri aldıktan sonra geri döndüklerinde bulundukları sivil toplum kuruluşlarında bu yapmaya başladıkları çalışmaları daha bilinçli bir şekilde, daha güzel bir şekilde yürütebilsinler. Hı hı. Ufukları açılsın. Ve Türk toplumunun geleceğini bulundukları ülkelerde inşa etsinler. Temel mantığıyla gidiyoruz.
Evet, başvurudan söz açıldı madem. Nasıl başvuru yapacaklar? Gerçi şimdi bitti sanıyorum değil mi? Yazındı
tabii,
program.
Tabii, tabii. Programımız bizim...
Önümüzdeki yıl için başvuruları nasıl yapacaklar?
Haziran'a kadar, 2018 yılı Nisan ayında başvurularımız başladı bizim. Haziran'a kadar başvuru aldık. Haziran'ın sonuna kadar. Programımız ise 28 Temmuz 11 Ağustos tarihleri arasında sürdü. 2019 yılında da Diaspora Gençlik Akademisi programımız bizim en eski programlarımızdan biri. Hı hı. 2013 yılından beri uygulanıyor ve bugüne kadar 250'ye yakın katılımcısı oldu. Ve her yıl düzenleniyor ve sadece 40-50 aralığında katılımcı katılıyor. Bu senede 2019 yılı çalışmaları başladı. Hı hı. 2019 yılının başı itibariyle biz programlarımızı hazır etmiş olacağız. Hı hı. Yine öngördüğümüz takvim Temmuz-Ağustos ayları da biz gençlerimizi Türkiye'de misafir edeceğiz. Şöyle kısa bir bilgi vereyim isterseniz. Hı hı. Gençlerimiz sadece uçak biletlerini alıyorlar. Hı hı. Programın bütün maliyeti, gezileri, eğitimcilerin verdiği seminer her şey bizim başkanlığımız tarafından karşılanıyor. Hı hı. Sadece biletlerini alıp geliyorlar. Başka bir şey yapmalarına gerek yok. Başvuru için de başvuru.ytb.gov.tr internet adresimiz bizim. Bu sistemimize girerek buradan başvurularını yapabilmeleri mümkün. Hı hı. Bu programlarımızda biz sosyal medya hesaplarımızdan, yurt dışı Türkler sosyal medya hesaplarımızdan, ytb.gov.tr internet sistemimizden bütün bunların duyurularını yayınlıyoruz. Arkadaşlarımız bu sosyal medya hesaplarımızda Twitter, Instagram, Facebook sosyal medya hesaplarımızda takip ederek bu duyurulara ulaşabilirler.
Peki son olarak da başvuru kriterlerini de öğrenelim. Hem de şu anda bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz evet evet ben de başvurmak istiyorum diyenler evet. için yaş aralığı
sınırı,
var mı? Var
20 mı? Ila 26 yaş aralığında olması gerekiyor gençlerimizin. Yurt dışının ortaokulu orta öğrenimleri daha doğrusu orada bulundukları ülkelerde tamamlamış olup bulundukları ülkelerde lisans ve yüksek lisans eğitimlerine devam ediyor olmaları gerekiyor. Hı hı. Başka da bir tabii dediğim gibi sivil toplum çalışmalarında bulunuyorlarsa bu artı
ağırlık
bir puan. Tabii ağırlık veriyoruz. Bu özelliklere sahipseler arkadaşlarımız başvurularını yaparlarsa biz Türkiye'de ağırlamaktan kendilerini bu eğitimlere dahil etmekten son derece memnun olacağız.
Evet ondan hiç şüphemiz yok. Çok teşekkür ediyoruz bilgi verdiğiniz için Sayın Doğan. Genç kardeşlerimize de şimdiden başarılar diliyoruz. Başvurularını bir an önce yapsınlar. Yeni dönem için kayıtlar alınmaya sanıyorum Ocak itibariyle
tabii,
başlanacak.
Ocak itibariyle başlanacak.
Sevgili dinleyicilerimiz böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Haftanın ilk iş gününde Hayatın Sesleri'nde buluştuk sizlerle. Yarın yine saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında huzurlarınızda olacağız. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.